Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden İnşirah Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin için göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Şimdiye kadar neden yorgun hissettiğimizi hiç düşündünüz mü? Veya neden bazı günler zihnimiz yavaş çalışıyor, sanki bir şey eksikmiş gibi? Neyin yokluğu sadece vücudumuzu değil, zihnimizi hatta kalbimizi etkileyecek kadar hayati önem taşıyor? Cevap basit ama şaşırtıcı. Su. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Tefidi Mufassal isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Belki inanması zor ama her gün yanından kayıtsızca geçtiğimiz su, hayatımızın ve canlılığımızın bir anahtarıdır. Düşünün, beynimizin yaklaşık %70 ila 80'i sudan oluşmaktadır. Bir an için bu hayati sıvının azalması durumunda bize, hatta yeryüzündeki tüm canlılara ne olacağınızı düşünmeniz yeterli. Su olmadan bugün bildiğimiz şekliyle yaşamın devam etmesi mümkün mü? Evet, Tefidi Mufazzal isimli podcast serisinde bugün özellikle İmam Sadık aleyhisselam olmak üzere İslam dini büyüklerinin sözleriyle suyun şaşırtıcı sırrını ortaya çıkarmaya çalışacağız. İnsanın fiziksel ve zihinsel sağlığındaki rolünden doğa ve hayvanlar üzerindeki derin etkilerine kadar. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. İnsan beyninin yaklaşık %70 ila 80'ini sudan oluştuğu biliniyor. Su yorgun hissetmemizi önler. Yeterli miktarda su, kalbimizin kanı vücuda daha iyi pompalamasına yardımcı olur. su ayrıca kanın oksijeni ve diğer besinleri hücrelere taşımasına da yardımcı olur. Vücudumuz susuz kaldığında vücut ve beyin strese girer. Bu nedenle doktorlar stres seviyesini düşük tutmak için masanızda her zaman bir bardak su bulundurmanızı ve yanınızda her zaman bir şişe su taşımanızı önerir. Gördüğümüz ve keyif aldığımız güzel doğa, bitki ve hayvanlardan elde ettiğimiz faydalar hepsi suyun varlığıyla mümkündür. Susuz ilk olacak şey yeryüzündeki tüm yaşamın yok olmasıdır. Bitkiler ve hayvanlar ölür, besin zinciri tamamen bozulur. Kur'an-ı Kerim birçok ayette yaşamın kökünün hem oluşunda hem de yaşamın devamlılığı sahnesinde sudan olduğunu belirtir. Nitekim Enbiya suresinin 30. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
Her canlıyı sudan yarattığımızı görmediler mi? İmam Sadık aleyhisselam suyun değeri ve insanlara sağladığı faydalar hakkında Mufassal'a şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın yeryüzünü yaratmasındaki tedbirlerinden biri de genellikle kuzey kısmının güney kısmından daha yüksek yaratılmış olmasıdır. Bu suların yeryüzünde akması, toprağı sulaması ve sonunda denize dökülmesi için değil midir? Tıpkı bir damın bir tarafının suyun akması ve üzerinde durmaması için daha alçak yapılması gibi. Kuzey kısmı da güney kısmından daha yüksektir. Eğer böyle olmasaydı, su yeryüzünde durgun ve başıboş kalır ve insanlar ondan faydalanamazdı. Ayrıca eğer su bol olmasaydı ve pınarlardan fışkırmasaydı ve vadiler, dereler ve nehirler onunla dolu olmasaydı, insanların kullanımı, hayvanların sulaması, tarlaları ve bahçeleri sulaması, balıkların ve su canlılarının yaşam alanı için yeterli olmazdı. Ayrıca su, yeryüzündeki canlıların ve hayvanların hayat kaynağı olmasının, bitkilerin ve canlıların yaşamında temel bir rol oynamasının yanı sıra, içen kişi için lezzetli ve hoş tadı olması için diğer içeceklerle karıştırılır. Su ile bedenler, eşyalar ve diğer şeyler kirden ve pisliklerden yıkanır ve temizlenir, toprak ekim için ıslatılır, alevli ateşler söndürülür, yorgun ve bitkin kişi onunla yıkanır, sıkıntı ve yorgunluktan kurtulup dinlenir ve ihtiyaç duyduğunda bilinen daha birçok faydalar. Gökten yağmurun inmesi, Allah'ın insanların yaşamını düzenlemesindeki hikmetinin işaretlerinden biridir. Yağmur suyu, yeri doldurulamaz insani ihtiyaçlardan biridir. Kurumuş ve bitkisiz toprak, ne hayatı ne de neşesi olan ruhsuz bir varlık gibidir. Toprak yağmurla çiçek açar ve toprağa yeniden hayat ve hareket döner. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresinin 11. ayetinde toprakların yeniden canlanması hakkında şöyle buyurur.
وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
O Allah ki gökten belli bir ölçüde su indirdi. Onunla ölmüş bir beldeyi canlandırdık. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılırsınız işte. Bu ayete değindikten sonra Kur'an'ın bilgilerinin hazinesi olan İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözlerine yönelmemiz yerinde olacaktır. O Hazret Mufazzal'a şöyle buyurmuştur. Ey Mufazzal! Alemin maslahatı için gökyüzünün bazen açık, bazen yağmurlu olması üzerinde iyi düşün. Eğer gökyüzü sürekli yağmurlu veya sürekli açık ve bulutsuz olsaydı, şüphesiz doğaya büyük zararlar verilirdi. Eğer sürekli yağmur yağsaydı, bitkiler ve yeşillikler çürürdü. Hava soğuk olur, hastalıklar yayılırdı. Eğer hava sürekli açık ve güneşli olsaydı, toprak çok ısınır, bitkiler kurur ve yanardı. Pınarların ve derelerin suyu kaybolurdu, bitkiler yok olurdu, başka türden hastalıklar ortaya çıkardı. Ancak alemde bu ikisi birbirini takip ederse ve gökyüzü bazen parlar, bazen yağarsa hava ılıman olur. Her biri diğerinin zararını giderir ve her şey iyi, doğru ve sağlam olur. Eğer bir kral kendi ülkesindeki insanlar arasında çok miktarda altın ve gümüş dağıtsa, onların yanında yüce ve ünlü olmaz mı? Bu nerede tahıl ve bitkileri artıran ve değeri yeryüzündeki tüm altın ve gümüşlerden daha fazla olan yaygın yağmur nerede? Bir yağmur damlasının ne kadar değerli ve ne kadar büyük bir nimet olduğunu görmüyor musun? Ama insanlar bundan gafildir. Yağmurun ölçülü inmesi de Yüce Allah'ın başka bir hikmetidir. Çünkü yağmurun çok veya az yağması doğaya zarar verir. Kur'an-ı Kerim yağmurun yağma ölçüsüyle ilgili olarak Mü'minun suresinin 18. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
Gökten belirli miktarda su indirdik ve o suyu yeryüzüne yerleştirdik. Bu ayete göre yağmur ihtiyaç duyulan miktarda iner. Ne çok ne de az. Ne zarara yolu açacak kadar ne de helaka sebep olacak kadar az. Aksine hikmet ve maslahatın gerektirdiği şekilde. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda Mufazzal'a şöyle buyurmuştur. Ey Mufazzal! Yağmurun inişindeki hikmeti düşün. Allah'ın takdiri, yağmurun yükseklerden yere inmesidir. Böylece yüksek ve dik noktaları da sular. Eğer aşağıdan fışkırsaydı, bazı yüksek arazilere ulaşamazdı. Yağmurun inmesiyle toprak canlanır, tahıl ve bitkiler bollaşır. Ayrıca Allah'ın takdiri, yağmurun yavaş yavaş ve tane tane inmesidir. Eğer aniden bir kerede yere yağsaydı, toprağa nüfuz etmez ve tarlaları yok ederdi. Bu nedenle yavaş yavaş ve tane tane iner. Böylece toprağın içindeki tohumları filizlendirir, susuz toprağa ve tarlaya hayat verir. Yağmurun başka faydaları da vardır. Yağmur bedenleri yumuşatır, havayı temizler, ağaçların ve bitkilerin zararlarını yok eder. Baklagiller ve tahıllar içerdikleri lif nedeniyle midedeki yiyeceklerin daha yavaş sindirilmesine neden olur. Lifin bu özelliği daha uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur. Hamilelik sırasında baklagiller ve tahıllar tüketmek sağlıklı bir çocuğa sahip olmanın yollarından biridir. Baklagiller kan şekerini düzenlemek, diyabet ve kalp hastalıklarını önlemek için gereklidir. Ayrıca baklagillerdeki antioksidanlar bağışıklık sistemini optimize ettiği için alerjilerin tedavisine de yardımcı olur. Allahu Teala Yasin suresinin 33. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
Ölü toprak onlar için bir ayettir. Ona hayat verdik ve ondan yemekte oldukları taneler çıkardık. Bu açıklamalarla İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna varıyoruz ve onun mufazzala, baklagillerin ve tahılların hikmeti hakkında söylediklerini dinliyoruz. İmam Sadık Aleyhisselam mufazzala şöyle buyurur. Ey mufazzal, tarlaların ve baklagillerin bol büyümesi üzerinde düşün. Bir tohum yaklaşık 100 tohum verir. Bir tohum sadece bir tohum verebilirdi. Ama neden bu artış içine yerleştirildi? Çiftçilerin tahıl ve baklagillerini artırmak, güçlerini ve geçimlerini sağlamak ve gelecek yılın tohumunu elde etmek için değil midir? Bu hikmetli ve tedbirli işin nasıl ortaya çıktığına ve tarlanın hem geçimlerini sağlamak hem de ekilecek tohumu üretmek için nasıl bu kadar çok tohum ve tane verdiğine bakın. Mercimek, maş, bakla ve diğer baklagiller gibi baklagillerin çalı şeklini düşünün. Tohumları tıpkı annenin rahmindeki cenin için palesenta ve rahimin yaptığı gibi korunmaları, büyümeleri, güçlenmeleri ve zararlılarından korunmaları için torbalara ve kaplara yerleştirilmiştir. Buğday ve benzerleri de sert kabuklu başaklara yerleştirilmiştir. Ayrıca her tanenin üzerinde kuşların onları yemesini engelleyen mızrak gibi bir şey vardır. Böylece çiftçiler zarar görmez. Kuşlar taneleri açık ve örtüsüz görürlerse onlara saldırır ve çalılığı yok ederler. Ve bu eylem kuşların beslenme dengesizliğine, hazımsızlığına ve ölümüne neden olabilir ve tarlayı da yok eder. Ey mufazzal! Ağaçların ve bitkilerin yaratılışına bak. Ağaç da hayvan gibi sürekli besine ihtiyaç duyduğu için bir yandan hayvan gibi besini alacak ağzı ve hareketi yoktur. Kökleri de toprağın derinliklerine girerek besini alır ve dallarına, yapraklarına ve meyvelerine ulaştırır. Yani toprak onu yetiştiren bir anne gibidir. Kökleri hayvanların yavrularını emzirdiği gibi onlarla topraktan besin alan ağzı gibidir. Ağaçlar onları sabit, sağlam ve dik tutmak için köklerini toprağın derinliklerine her yöne yaymışlardır. Kök olmasaydı iri ve uzun bir hurma ağacı nasıl ayakta dururdu? İnsan Allah'ın nimetlerinin yaratılışını, ölçülerini ve canlılar ve hayvanlar için faydalarını düşündüğünde Allah'ın tedbirlerinin hikmetini anlar. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam mufazzalı meyvelerin uygun mevsimlerde büyümesi, hurma ağacın özellikleri, bitkilerin özellikleri üzerine düşünmeye davet eder ve şöyle buyurur. Ey mufazzal! Çeşitli ağaçların ve meyvelerin ihtiyaç duyulduğu zamanlarda nasıl kullanılabilir olduğuna bak. Örneğin bazıları yazın sıcağında olgunlaşır. Böylece insanlar onlardan özel bir arzu ve istekle faydalanabilirler. Eğer bu yaz meyveleri kışın olgunlaşsaydı, vücutta bıraktığı zararın yanı sıra insanlar onları tüketmek için o arzu ve isteğe sahip olmazlardı ve sonuç olarak meyvelere isteksiz ve gönülsüz yaklaşırlardı. Kışın bir salatalığın olgunlaştığını görür müsünüz? Meyvelerin zarar ve faydalarına dikkat etmeyenler dışında kimse yemez. İmam Sadık aleyhisselam ayrıca hurma ağacının eşsiz ve nadir özelliklerinden şöyle bahsediyor. Ey Mufazzal! Hurma ağacının dallarının nasıl olduğuna bak. Nasıl elle dokunmuş bir şey gibi sağlamlaşması ve ağır salkımlarının kırılmaması ve zarar görmemesi ve şiddetli rüzgarlardan ve fırtınalardan zarar görmemesi ve binaların, çatıların ve merdivenlerin yapımında kullanılabilecek kadar sağlam ve sert olması için nasıl çözgü ve atkı içerdiğine bak. Hurma ağacının odunu da sanki dokunmuş ve iç içe geçmiş ve çözgü ve atkı içeriyor gibidir. Bu sertlik ve sağlamlık sağlam adetler yapımında kullanılmak içindir. Eğer o odunun sertliği ve sağlamlığı taş gibi olsaydı, tabanlarda, kapı ve pencerelerde, kürsülerde, kutularda ve diğer nesnelerde kullanılamazdı. Hurma ağacının büyük ve seçkin özelliklerinden biri de su üzerinde kalması ve batmamasıdır. İnsanların hepsi bu odunun özelliğinin farkındadır. Ancak işin hikmetinin önemini ve büyüklüğünü bilmezler. Eğer bu özellik odun içinde olmasaydı, devasa gemiler nasıl dağ gibi yükleri taşıyabilirdi? Ve insanlar bir ülkeden diğerine yük taşımanın zorluğundan nasıl rahat ederlerdi? Eğer bu olmasaydı, insanlar zorluk çekerlerdi. Bazı şeyler bir ülkede nadir veya kıt hale gelirdi. İmam Sadık aleyhisselam bitkilerin özellikleri ve insanların hastalıkların tedavisinde gördüğü faydalar hakkında Mufazzal'a şöyle buyurmuştur. Her birinin belirli bir ilacın hazırlanmasında kullanıldığı bitkiler hakkında düşünün. Biri vücudun derinliklerine ve eklemlerine nüfuz eder, artık atık ve ağır maddeleri atar. Diğeri ise vücuttan zehirli maddeleri çeker. Diğeri şiştikleri ve benzerlerini giderir. Bu yaratılmışlarda ve malzemeleri kim yarattı? Ve onları yaradan dışında kim onları insanlara bildirdi? Ve bazılarının sandığı gibi bu özelliklere tesadüfen nerede ulaşılabilir? Aslında insana verilen zihin ve düşünce ile onlara ulaşılabilir. Hayvanlar da bitkilerin bazı tedavi özelliklerinin farkındadır. Ve bazı yırtıcı hayvanlar yaralarını şifalı bir bitki ile tedavi ederler. Çölde ve kırlarda yetişen bitkilerden başlangıçta şüphe edebilir ve insan yaşamayan bu bölgelerde bu ilaçların gereksiz olduğunu ve kullanılmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Yaprakları hayvanlar için, tohumları kuşlar için ve kuru odunları insanların hastalıkları tedavisinde kullanımı içindir. İmam Sadık Aleyhi denizine yönlendirmiş ve insanların kapalı gözlerini açmıştır ki herkes için bir delil olsunlar. Şüphesiz gerçeği arayanlar bu bilgileri duyduklarında Rablerini daha iyi tanıyacaklar ve Allah'ın kulları arasında daha yüksek bir konuma sahip olacaklar. Umarız biz de bu insanlardan oluruz. Evet değerli dinleyiciler, Tevhid-i Mufazzal isimli podcast serisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İmam Sadık Aleyhisselam'ın nurlu beyanlarıyla başlayan ve yaratılışın sonsuz sırlarını, ilahi hikmetleri ve Allah'ın en küçük ve en büyük yaratıklarında gizli olan incelikleri ortaya çıkaran bir yolculuk. Bu podcast serisinde suyun sırlarından ve yaşamdaki öneminden, bitkilerin, hayvanların, hatta insan vücudunun yaratılışındaki şaşırtıcı düzene kadar bahsettik. Yağmurun inişinin hikmetini, doğadaki ilahi tedbirleri, tarlaların çiçek açmasını dinledik. Bu arada bu saf bilgilerin bizi tefekküre sevk ettiği ve Allah'ın büyüklüğüne olan hayranlığımızı artırdığı birçok an oldu. İmam Sadık Aleyhisselam'ın Mufazzal'a buyurduğu gibi, yaratılış üzerine tefekkür etmek sadece Allah'ı tanımanın bir yolu değil, aynı zamanda hayatın hakikatini bulmanın da bir ışığıdır. Bu podcast büyük bir yolda atılmış küçük bir adımdı. Her birimizin bilinçli bir kalple ve arayan bir bakışla devam etmesi gereken bir yol. Bu nurlu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için minnettarız. Eğer bu seri ilahi hakikatlerin derinliklerinden birazını size açıklayabildiyse, sizi bu bilgi ışığını başkalarıyla paylaşmaya davet ediyoruz. Allah'ı tanıma yolunda ortak olmaları için arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize de iletin. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Amerikalı yeni Müslüman kadın Emily Kick şöyle diyor: "Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etmem gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur."
Rahman ve Rahim olan Allah'a inanmak her insanın fıtratında var olan bir inançtır. Bilge ve hekim Allah, varlık dünyası üzerinde mutlak sultası ile onu en mükemmel biçimde yaratmış ve yönetmektedir. Bazı insanlar içlerinde var olan Allah'a tapma nidasına cevap vererek bu eşsiz yaradana ibadet eder ve bazıları da yanlış yola saparak başka mahlukları gerçek yaratanın yerine seçerek ona tapmaya başlar. Ancak bazıları da vardır ki esasen Allah'ın varlığına inanmaz ve varlık dünyasının kendiliğinden yaratarak yönetildiğine ve bundan sonra da başka bir dünya olmadığına inanır. Amerikalı genç kadın Emily Crick bu insanlardan biriydi. Fakat sonunda içindeki Allah'ı arayan nidaya müsbet cevap verdi.
Bayan Crick Allah'a inanmama duygusunun sebebini şöyle anlatıyor. Ben Katolik bir ailede dünyaya geldim. Gerçi bu aile sözde Katolikti. Annem ve babam asla dindar insanlar değildi. Hatta beni vaftiz bile yapmadı. Buna göre eğer siz vaftiz yaptırmadıysanız resmen de Hristiyan sayılmazsınız. Sonuçta ben İslam'dan önce dinsiz ya da ateistim. Gerçekte Emile'nin ailesinin dindar olmaması onu ateistliğe sürükledi. Bu konu ebeveynin neden de çocuklarının inancı üzerinde özellikle çocukluk ve ergenlik çağında ne kadar etkili olduklarını ortaya koyuyor. Amerikalı genç kadın Crick kafasını karıştıran bir takım sorularla karşılaşıyordu. Fakat Allah'ı ve maat ilkesini kabul etmeyenlerin bu sorulara verebilecekleri hiçbir cevap yoktu. Emily Crick bu konuda şöyle diyor. Doğrusu asla özel bir dine inanmak istemiyordum. Yani böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını düşünüyordum. Fakat bir dizi soru sürekli kafamı kurcalıyordu. Örneğin biz neden bu dünyadayız? Hayatımızın amacı nedir? Diyelim şimdi yaşadık, sonra da öldük. Peki öldükten sonra ne olacak, nereye gidiyoruz?
Başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlerin bu gibi sorulara ve bunun gibi birçok soruya açık ve net bir şekilde cevap veriyor. Bayan Crick bu ikna edici cevapları İslam'ı asıl kaynaklardan bulma fırsatı buldu. Emily bu konuda şöyle diyor. O zamanlar Hristiyanlık inancı ile hiçbir irtibatım yoktu. Bu yüzden İslam'ı kaynaklara ve kitaplara başvurduğumda bu soruların cevabını buldum. Tüm sorularım için cevap vardı. Böylece ilerledikçe ve sorularımın cevabını buldukça ağlıyordum. Nedenini bilmiyordum ama ağlıyordum. O sıralarda Emily adeta Allahsızlık kurak çölünde susamış vaziyette ilerlerken birden İslam'ın zengin ve değerli marifinin çeşmesine ulaşmış bir insan gibiydi. Karşılığı olmadığını soruların cevabını bulmak ve yaratan hakikatine ulaşmak onu etkilemişti ve bu yüzden sevinç gözyaşları döküyordu.
Peki Emily Crick nasıl Müslüman oldu ve neden bu semavi dine yöneldi? Bu macera Emily lise sonuna devam ederken başlıyor. Emily macerayı şöyle anlatıyor. Lise sonuna devam ediyordum. Sınıfta Müslüman olduğunu anladığım bir arkadaş ile tanıştım. Hiçbir özel merak duygusu olmaksızın sadece İslam hakkında bazı şeyleri öğrenmek istedim. O sıralarda Müslümanların karşı cinsle ilişki kurmaları, içki içmeleri ve domuz eti yemeleri yasak olduğunu biliyordum. Bu benim için ilginçti ve daha da önemlisi bu yasağın sebepleriydi.
Emily şöyle devam ediyor. Daha sonra Müslüman arkadaşımın önerisi üzerine mahallemizdeki kitabevine gittim ve İslam hakkında bir kitap satın aldım. Kitabı okumaya başladıktan sonra YouTube sitesinde İslam'la ilgili bazı video klipleri seyretmeye başladım ve Müslümanların haftalık düzenledikleri oturumlara katıldım. Doğal olarak hatta Allah'ın varlığına inanmayan bir insanın bir dini benimsemesi çok zordur. Üstelik eğer bu şahıs Amerika gibi nüfusunun çoğunluğu Hristiyan ise bu daha da zor olur. Bu yüzden Emily İslam hakkında 2-3 yıl araştırma yaptığını belirtiyor. Ancak İslam dini de insanları bu semavi dinin öğretileri üzerinde iyice düşünmeleri ve araştırmalarını istiyor ve ilim ve düşünce ve araştırmaya özel önem veriyor.
Tahran Radyosu.
Emily Crick yavaş yavaş ve içindeki fırtınanın nidasına göre İslam dinine ilgi duymaya başladı. Zira akıl ve mantıkla İslam'ın hakkaniyetini ispat etmek mümkün olduğu gibi bu ilahi din insanın ilahi fıtratıyla de uyumludur. Emily İslam hakkında araştırma yaparken duygularını şöyle beyan ediyor. Sanki İslam'la kendimi daha rahat hissediyorum. İlginçtir ki İslam dinini öğrenmeye başladığımda bu dine inanacağımı asla düşünemiyordum. Fakat bu din acayip bir şekilde doğrudan kalbine yol buldu ve ben de bunun doğru olduğunu hissediyordum.
Emily Crick daha sonra Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siyerini araştırmaya başladı ve ilginç sonuçlara ulaştı. Emily bu gelişmeyi de şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim çok muhteşem, çok. Peygamber hakkında da bu geçerlidir. Benim yaptığım araştırmalarıma göre peygamber hayal edilebilecek en mükemmel insandır. Bu yüzden İslam dini benden daha iyi bir insan yapacağından emindim. Böylece Bayan Emily Crick Müslüman olmaya karar verdi.
İslam dinini benimseyerek Müslüman olma anı çok önemli ve heyecanlı bir andır. Emily bu anı ve yaşadığı şevk ve heyecanı şöyle anlatıyor. Bizim evimizden bir saat uzakta bir cami var. Caminin cemaat imamı babamın arkadaşlarındandı. Camiye gittik. O anı anlatmak gerçekten çok zor. Herkes durmuş benim şahadetleri dile getirmemi bekliyordu. Ben de durmuş bekliyordum. Araştırmalarımda şahadetlerin ne olduğunu ve ne söylemem gerektiğini biliyordum. Ama sesim titriyordu ve şahadetleri söylerken nedendir bilmem ama ağlıyordum. Sanki zaman o anda durmuştu. Tören bittiğinde sanki omuzumdan ağır bir yük kaldırılmıştı. Daha sonra orada duran bayanlar beni kucakladı ve tebrik etti. Onlar da ağlıyordu.
İslam dinine yönelik gerçek iman, insanı bu dinin tüm ahkamını ve kurallarını büyük bir şevk ve istekle kabul etmeye yöneltir. Zira insan bu öğretilerin insan için bazı kısıtlamaları getirmesine karşın Rahman ve Rahim olan Allah tarafından belirlendiğini ve mutlaka faydaları olduğuna inanır. Emily de Müslüman olmadan önce her ameli kendisi için caiz ve özgür sayan biriydi. Fakat Müslüman olduktan sonra bazı kısıtlamaları kabul etti.
Emily bu kısıtlamaların hakkında şöyle diyor, ben bu kısıtlamaları kabul ediyorum zira bu kısıtlamaların bizim için faydaları olduğunu biliyorum. Eğer Allah-u Teala bu iş kötü yapmayın diyorsa ve eğer bu iş iyi yapın diyorsa hiç kuşku duymayın ve bilin ki bu talime itaat etmekle asla zarara uğramayız, bilakis faydası da olur. Ben bu talime yakin ediyorum. Bayan Crick'in bu istidlali kullarının hayır ve maslahatını isteyen Allah Teala'ya derin imanının işaretidir.
Emily Crick Batı'da ve özellikle Amerika'da İslamofobiya meselesini şiddetle eleştiriyor ve Müslümanlara karşı kötümserlikten Batı medyasını sorumlu tutuyor. Emily, eğer insanlar biraz bile İslam dinini tanıyacak olursa bu gibi sahte propagandalara kanmayacaklarını belirterek şöyle diyor. Maalesef İslamofobiya Amerika'da normal bir durum gibi karşılanıyor. Amerikan medyası insanların zihninde İslam'dan kötü ve hatta şeytani bir imaj yaratmaya çalışıyor. Doğal olarak başta İslam olmak üzere dinleri tanımayan insanlar da bu gibi propagandalara inanıyor. Bu tür olumsuz propagandalar başta ırkçılar olmak üzere sıradan insanların İslam ve Müslümanlara karşı tavır koymalarına yol açıyor. Irkçılar zaten Müslümanları sevmiyor ve bu yüzden onlardan İslam hakkında hiç soru sormuyor.
Amerika yeni Müslüman bayan Emily Crick şimdi inandığı dini savunmayı ve insanları bu din hakkında bilgilendirmeyi bir görev ve sorumluluk olarak görüyor. Emily bu konuda şöyle diyor: "Şimdi bu şartlarda bizim gayrimüslimlere karşı sorumluluğumuz daha da ağır oluyor. Çünkü onlara televizyonlarda ve medyada gördükleri şeylerin biz Müslümanlarla ilgisi olmadığını göstermek zorundayız."
Uzun yıllar dinsizlikle ve ateist olarak yaşayan Bayan Emily Crick, şimdi Allah'a inanıyor ve İslam dinini benimseyerek bir Müslüman olarak yaşıyor. Peki ama Bayan Emily Müslüman olduktan sonra kazanımları neler oldu? Emily bu konuda şöyle diyor: "Ben Müslüman olduktan sonra çok önemli bir şeyi kazandım. Huzur. Müslüman olduktan sonra tüm kaygılarım ve depresyonlarım giderildi ve yerine mutluluk ve kanaat aldı. Tabii tüm bunlar bir günde olmadı ve zamanla gerçekleşti."
Gerçekte Bayan Emily Crick'in kavuştuğu bu huzur Kur'an-ı Kerim ayetinin bir nevi tefsiridir. Ayet "Allah'ı anarak gönülleriniz huzura kavuşur" diye buyurur. Ancak Bayan Emily bununla da yetinmediğine ve İslam dinine buyurduğu üzere daha da mükemmel biri olmak istediğini belirterek şöyle diyor: "Kuşkusuz daha mükemmel olmak için uzun bir yolu kat etme gerekecek. Ancak şunu öğrendim ki hakiki mutluluk ve saadet Allah rızasında yatıyor. Dünyadan elde edilen mutluluk tamamen geçici bir konudur."
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız İman Nuru adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programımızın bu bölümünde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız. İyi yaşamak sanatı öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeye özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt dinlemek de iyi yaşamak için olmazsa olmazlardan sayılır.
Düşünme, insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan, yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur. Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve üretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş bir şekilde sadece eğlenmek ile geçirme. İslam dini Müslümanları Kur'an'ı ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri ve ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerinde öğrenilmesine insanın korkulması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusuna da vurgu yapmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuşlardır. Kendi döneminin çocuğu, zamanın çocuğu ol.
Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi, internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğini yanı sıra kolayca erişilebilirliği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şekillerinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlar da başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram gibi sanal aleme aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar.
Tahran Radyosu.
İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresinin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır. Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük bir zaman diliminin ayrılması şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı olmamızı sağlar.
2013 yılında Amerika'daki Emory Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırma yapan araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanı okuduklarını düşünmeye ve hayal etmesine, hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumak ile ilgili şunları söylüyor. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanıştığım gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim.
Evet arkadaşlar, faydalı kitap denen günde bir yaprağının okunması bile hayatınızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır. Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanlarının az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanamazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabi olarak yeteneklerine yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin, ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayılabilir. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır.
Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülkeler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açar. İmkanların az olması geçirmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır. Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşama doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilirler. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye götürecektir. Hatta bir süre mahareti öğrenmek maksadıyla bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratıyor. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan da vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir. Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmesini yol açması ile birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha motive olmasını sağlar. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşımaktadır.
Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlarından yararlanılabilir. İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. Birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstererek yeteneklerin yetiştirilmesi mümkündür. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini artırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adımdır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir. Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler.
Muhterem dinleyiciler, Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır Aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde su, bu hayati maddenin önemli nedeni ve su depolarının tarihine değinmek istiyoruz. İçme suyunu saklama konusu sürekli önemini korumuştur ve insanın her zaman düşündüğü bir konu olmuştur. İran'da bu endişe ambar yani su depolarına yapımı ile bir nebze giderilmiştir. Ambar su depoları suyun depolanması için en iyi yöntemlerden biridir ve diğer teknolojilerin yanı sıra kurak ve kuru bölgelerde yaşamaya imkan sağlıyor.
Antik İran'da su en kutsal doğal unsurdu ve İranlılar suya öyle saygı duyar ve kutsal sayarmış ki kendi ana vatanına su ve toprak olarak hitap edermiş. Antik İran'da suyun özel konumu itibariyle Anahita adında bir tanrıçaya İnanılırdı. Anahita dünyadaki tüm sular, çeşmeler ve yağışların tanrıçası olarak doğurganlık, aşk ve dostluk sembolüymüş. Belki de bu toprakların yarı kurak olması suyun önemli olmasına sebep olmuştur. Kehriz gibi teknolojilerin yanı sıra ambarlar da İranlıların o dönemlerdeki yaşamlarında adeta bir devrim yaşattı. Ambar aslında su depolamak için kapalı büyük bir havuzdur. Su sorunu olan veya yağışların az olduğu çöl bölgelerinde ambar yağmur veya mevsimsel yağışlardan doldurulurdu.
Ambar membe, musna, havuz, berke ve diğer birçok isimle tanınıyor. Diğer İslami ülkelerde bu çeşit su mahzenlerine Türkmenistan'da serdane, Mısır'da Musna, Filistin'de Hazan ve Herat'ta ise Havuz denirmiş. İran coğrafyasının büyük bir bölümünde kuru havanın hakim olduğu en az 6 aylık sürede yeteri yağmur yağmaması, bazı nehirlerin mevsimsel olması ve suya ulaşmanın zorlukları nedeniyle kuru mevsimlerde tatlı su temin etmek için ambar gerekli araçlardan biriydi. Ambarın kullanım geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Su depolayan ambarlar daha önce tesadüfen yağmur suları ve sellerden dolarmış. Gideren insan kendi bizzat bu su depoları ile su doldurmaya başladı. Medeniyetin ilerlemesi ve her bölgenin ihtiyaçları ve coğrafi özelliklerine uygun olarak içme suyunun depolanması için çeşitli yöntemler geliştirildi. İran, Mısır, Mezopotamya gibi medeniyetlerde su üstü kapalı olan, buharlaşmayı ve kirlenmeyi engelleyen üstü kapalı ambarlarda depolanırmış.
Kurak ve çöl bölgelerinde abambar normal yağmur veya mevsimsel nehirlerle doldurulurmuş. Su genelde kışın depolanır ve yaz aylarında kullanılırmış. Abambarlar ya da sarnıçlar genelde kehrizlere bağlı tesislerde ve kehrizdeki su ise yeraltının birkaç metre derinliğinden yine yer altında inşa edilen sarnıçlara akıtırılmış. Böylece hiç kirlenmeden ve su boşa gitmeden depolanırmış.
Abambarın inşaatı, suyun aratılması ve deponun izolasyonu ise mühendislik ve bilim kurallarına uygun olarak gerçekleşiyordu. Suyun aratılması için fiziki ve kimyasal yöntemler kullanılırdı. Atıkların çökmesi, belirli miktarda tuzun eklenerek ayrışması ile mikropların öldürülmesi için klorun serbest bırakılması, dezenfektasyon için kireç bileşenlerin kullanılması, kokuyu yok etmek için kömürün kullanılması ise bu yöntemlerden bazılarıdır.
Genelde kuru ve sıcak iklimde olan İran platosunda abambar mimarisi işlevsel oluyordu. Sıcaklığı artı 50 derece olan bölgelerde abambarda olan su artı 25 derecede üstelik temiz ve tatlı tadında kent ahalisine sunulurdu. Sarnıçlarda su depolamak hedefiyle iyi şartları oluşturmak için özel bir harç olan saruç duvarlarda kullanılırken, kuru ve çöl bölgelerinde rüzgarı kullanarak bir nevi soğutma sistemi olan badgirlerin yanı sıra yapı merdivenli ve basamaklı olarak inşa edilirdi. Sarnıç duvarları genelde 2 metre kalınlıkta ve özel tuğlalar ile inşa edilirdi. Söz konusu tuğlalar özel olarak abambar için üretilirdi. Burada kullanılan harç ise sarucdur. Saruç İranlı eski mimarların özel yöntemlerle geliştirdikleri harçtı. Bunun için kil ve kireç belirli oranla karıştırılır ve sert bir balçık yapılırdı. Balçık bir süre yoğrulur, ardından hamamların ocak bölümündeki küller ile bir çeşit kamışın tüyleri ve tohumu olan Louis adındaki lifler balçığa eklenir. Malzemelerin iyice harmanlanması için balçık dövülür. Bu şekilde elde edilen özel harç saruç, abambarları izole etmek ve yaz ortasında suyun derin tutulmasını sağlıyor. Saruç eski evlerde serinleme sistemlerinde de kullanılırdı.
Tahran Radyosu.
Abambarlar genelde kubbeli bir tavana sahiptir ve inşa edilen badgirlerin sayıları ile tanınırdı. Badgirler rüzgarı kullanarak havalandırma görevi yapıyor. İran'ın Yezd kenti badgirleri ile dünyada tanınıyor. Abambarların bir diğer özelliği ise onların izole olmasıdır. Bu da çevredeki çeşitli kirliliklerin suya bulaşmasını engelliyor. Abambarların inşaatı genelde yerde ister silindir ister dikdörtgen küp şeklinde büyük bir mahzenin kazılması ile başlar. Mahzen kazısı ise abambarın çapında 2 metre eklenerek yapılırken 20 metre derinliği bulunurdu. Dikdörtgen küp şeklindeki mahzenin örneği İran'ın Kazvin kentinde halen mevcuttur. Fakat silindir şeklindeki mahzenlerin örnekleri Yezd kentinde daha çok göze çarpıyor.
Mahzenin duvarları özel tuğlalar ve saruç harcı ile örülür. Ardından mahzenin içindeki suyun buharlaşmasını engellemek ve kuşların pislikleri veya toz ve benzeri kirlerden korumak için kubbe şeklindeki tavan ile kapatılırdı. Badgirler ise havanın kubbe içine girerek diğer yandan çıkmasını sağlarken hem suyun serinlemesini sağlıyor hem de yoğunlaşmasını engelliyordu. Suyun yoğunlaşması küflenmek gibi kubbede birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Sarnıçlar mahzenindeki su basıncı, mahzen duvarlarının çatlaması veya kırılmasına sebep olabilir. Bu yüzden su depoları genelde zemin seviyesinin altında inşa edilirdi. Yapılan incelemeler bu şekilde üstteki binalar depremden korunuyordu.
Depolarının özelliklerine göre çeşitli şekillerde kubbeler inşa edilirdi. Bunlardan İran'da ahenk, kalambo, kejave veya karışımlarına değinebiliriz. Avambarlarda suyun akımını engelleyen musluklar kullanılırmış. Suyun depolanması için hayati binalar olan avambarların üstünde ise İsfahan'ın yakınlarında olan Vezir Avambar'ın olduğu gibi camiler veya Kerman'da Hac Ağa Ali Avambarı'nda olduğu gibi kervansaraylar inşa edilirdi. Avambara girmek isteyen kişi, serdar, girişten içeri girer. Girişler genelde açıktır ve aşağıya doğru basamaklarla mahzene doğru gidilir. Tabii ki üstteki basamaklarda su daha sıcaktır, aşağı indikçe su daha serinleşir ve en soğuğu ise en sondaki basamağın seviyesindedir.
Farklı katlarda suya ulaşmak için vanalar ve musluklar bulunabilir. Her musluğun yanında oturmak için bir yer, havalandırma şaftları ve mahzenden su almak için bir sistem mevcut. Böylece havalandırma şaftları ve bahtgirlerden başka su mahzenine hiçbir nüfuz yolu yoktur. Ki bu da avambar sisteminin meziyetlerinden biridir. Günümüzde nüfusun artışı ayrıca hayatın sanayileşmesi nedeniyle sarnıçların rolü çok silikleşmiş, hatta yok olmuş denilebilir. Aslında kentsel otomasyon daha ekonomik mekanizmalara yönelmiştir. Buna rağmen halen İran çapında ve bu mimariyi kullanan kentlerde birçok sarnıç bulunuyor. Tüm bu avambarlar kültürel miras olarak milli miras listesine alınarak halkın ziyaretine açık tutuluyor.
Avambarlar genelde suyun depolandığı hazine denilen mahzen tankı, pirinçten yapılan ve mahzenden su alınmasını sağlayan büyük bir vana veya musluk, serdar denilen giriş ve basamaklardan oluşan dalan, bazen süslemeleri olan ve havalandırmayı sağlayan badgirlerden oluşuyor. Tabii ki her avambardan tüm bu bölümlerin bulunması şart değil. Bazen bir veya ikisi avambarda olmayabilir. Kış ayları avambarın mahzenine su alma ve doldurma dönemidir. Bu zaman diliminde tarım yapılmıyor, kent veya köy sakinleri ise su depolayabiliyorlar. Su genelde bir yıl tankta kalıyor. Bu yüzden bozulmaması için ona bir çeşit tuz ekleniyor. Zira su hareketsiz olması nedeniyle tuz suyun tümüne karışmıyor. Zamanla mahzenin dibinde çok tuzlu ve yoğun bir su birikir. Mahzene tekrar su almak için bu tuzlu suyun temizlenmesi gerekiyor. Temizleme işlemi ise çok zor bir iştir.
Günümüzde endüstrinin ilerlemesiyle su daha farklı yöntemlerle depolanarak evlere dağıtılır. Günümüzde tüm evlerde temiz su bir musluğu açmak kadar bizden uzaklıkta. Her sabah musluğu açarak el ve yüzümüzü yıkar, duş alınır, çaydanlık doldurulur, çaylar demlenir, çamaşırlar ve bulaşıklar yıkanır, yemekler pişirilir. Tüm bunlar sanayi döneminin sağladığı rahatlıklardır. Tabii ki avambarların sadece su depolama görevlerinin olmadığını da belirtelim. Yapılan araştırmalar bu binaların deprem şiddetini azaltmakta etkili olduklarını gösteriyor. Tabii ki onların kendi etrafında havayı soğutma, hava sirkülasyonu sağlama ve hatta kentte güzellik katma gibi yönleri de vardır. İşte tüm bu özellikler eski dönemlerde yaşayan insanların hayatlarında temel rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.